Ayrım 8, sayfa 67. Tağut, kutsal aldanışın soy ağacı. Soner Yalçın. Ah o damat. Yıl 1744, yer bugünkü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ın hemen yanı başında, Suudilerin yaşadığı Deriye. Suudiler bir göçmen kabilesiydi, deve yetiştiriyorlardı ve otlu bölge bulmak için Küfe, Musul, Hayber gibi bölgelerde konaklayarak buraya geldiler. 1446'dan beri Deriye'de yaşadılar. 70 hanelik küçük bir emirlikleri vardı. Yıl 1727. Kabile reisi Muhammed bin Suudi idi. Bir gün Deriye'ye Suudilerin yaşamlarını kökten değiştirecek bir misafir geldi. Geleneksel Arap misafirperverliğine uygun olarak gelen kişiyi Abdullah bin Süveylim'in evinde ağırladılar. 42 yaşındaki misafir memleketi Uyeyne'den gelmişti ve Uyeyne emiri Muhammed'in kız kardeşiyle de evliydi. Fakat burada başta Hazreti Ömer'in kardeşi Şehit Zeyd bin Hattab'a ait türbe olmak üzere mezarları yıktırmak ve ağaçlarını kestirmek isteyince Uyeyne'den gitmesi istenmişti. Zaten daha önce de verdiği tebliğler rahatsızlık yarattığı için Şam ve Musul'dan kovulmuştu. Misafir farklı bir din adamıydı. Hayat Hazreti Muhammed döneminde olduğu gibi yürütülmedi diyordu. Putperestlik diye nitelendirdiği evliyalara, türbelere, kandillere, mezarlara karşıydı. Üşenip bir vakit namazını kaçıran ona göre kafirdi ve cezası ölümdü. Duyduklarını şaşıran Abdullah bin Süveylim kibarca misafirini yatağına hazırlattı ve bu esrarengiz adamın anlattıklarını aktarmak için Suudi emirinin evine gitti. Bir gün sonra Deriye emiri Muhammed bin Suudi kardeşleri Muşari ve Süneyye'ni yanına alarak bu gizemli misafiri görmeye gitti. Misafir sahiden esrarengiz biriydi. Mesela her gittiği yerde adını değiştiriyordu. Basra'da Abdullah, Bağdat'ta Ahmet, Kürtlerin yaşadığı köylerde Muhammed, Hamedan'da Yusuf oluyordu. Asıl adı ise Muhammed bin Abdülvehhab bin Süleyman bin Ali el-Temimi idi. 1702'de Orta Arabistan Necid bölgesindeki Uyeyne kasabasında doğmuştu. Ailesi İslam ilimleri konusunda hakimiyetiyle tanınan Âl-ü Müşerref soyuna mensuptu. Temim kabilesindendi. Aile İslam'ın Hanbeli mezhebine bağlıydı. Dedesi Süleyman bin Ali et-Temimi önde gelen isimlerden biriydi. Babası Kadı Abdülvehhab bin Süleyman idi. İlk eğitimini babasından aldı. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer'e hayrandı. Uyeyne'den kaç yaşında ayrıldı ve nerelere gidip öğrenip gördüğü kesin değil. Mekke, Medine, Şam, Basra, Bağdat, Hemedan ve İsfahan gibi şehirlerde dolaştığı söyleniyor. Hocaları Mecmualı Abdullah bin İbrahim ve Şeyh Muhammed Hayat el-Sindi aracılığıyla İbn Teymiye yani 1263-1328 yoluna girdi. Selefi oldu. Amaç gerçek yola asr-ı saadete dönmekti. Bunun yolu hariçten İslam düşüncesine karışan yabancı usulların temizlenmesiydi. Ancak zamanla öğrendiği İbn Teymiye ekolünde değişiklikler yaptı. Görüşlerini 1738'de yazdığı Kitab-ü Tevhid eserinde dile getirdi. Hazreti Muhammed'in vefatından sonra İslam'a giren tüm yenilikler terk edilmeliydi. İslam'ın yorumunda Kur'an-ı Kerim ve peygamberin sünneti yeterliydi, nakilciydi. Ona göre akılcılık ve diğer milletlerin kültürleri, felsefeleri İslam'a girerek saflığı bozmuştu. Felsefeye de, tasavvufa da karşıydı. Dipnot. Bu tartışma bu kitabın konusu değil ama ufak bir ek yapayım. Kur'an'ın varlığı ve hadisler kafidir. Soru insanı şüphe ve inkarın çukuruna düşürebilir sözlerine Nakşibendi filozof Nurettin Topçu, felsefe olmazsa büyük kitabı hakkıyla anlayamazsınız, sadece ezberlersiniz. Kur'an Allah'ın kitabı, felsefe ise bizim onu anlayacak olan şahsiyetimizin öngörüsüdür karşılığını verdi. Aslında bu tartışma Osmanlı'da başlamıştı. İbn Rüşdçü Hocazade ile Gazalici Molla Zeyrek arasında yapılan tartışmayı, felsefenin tutarsızlığını iddia eden Molla Zeyrek'in kazanması, Müslümanlığın gericileşmesinin miladı oldu. Felsefenin reddedilmesiyle sorumluluk yerini vazifeye bıraktı. Ruh dünyasının akil adamlarının yerini gözlerini kapayıp vazifelerini yapan görev adamları aldı. Vehhabiler sadece Şiiliği değil, Sünni mezhepleri de reddettiler. Sünnileri mühtedi yani dönme olarak tanımladılar. Kendi doktrinlerini kabul etmeyen tüm İslam mezheplerini gayrimüslim saydılar. Dipnot: bu konuda çirkin yayınlar da yapıldı. Londra merkezli Ashar-ı Al-Afsat gazetesi 2016'da şöyle yazıyordu: Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınladığı rapora göre Kerbela'ya hac ziyaretine giden 169 Şii bekar İranlı kadın hamile kaldı. Dünya Sağlık Örgütü bu haberi hemen yalanlayıp suç duyurusunda bulundu. Muhammed bin Suudi Vehhabilik doktrinini kabul etti. Abdülvehhab'ın dini Suudilerin siyasi otoritesi haline geldi. Abdülvehhab ölene kadar bu eş başkanlık sürdü. Sonrasında dini ve siyasi iki otorite Suudi liderliğinde birleşti. Bugün de bu hala böyle. Suudiler ile el sıkışan Abdülvehhab tek başına değildi. Çeşitli bölgelerde müritleri vardı. Bu taraftarlar kendilerini muvahidun yani Allah'ı birleyenler ya da ehlü tevhid yani birleme ehli diye tanımlıyorlardı. Bu arada Vehhabi bu harekete karşı olanların kullandığı bir terimdi. Bir hareketi kurucusunun adıyla kavramlaştırmak alışılmış durumdu. Bu nedenle Osmanlı batılı araştırmacılar ve seyyahlar bu ismi kullandı. Suudi Vehhabi ittifakı kan bağıyla da güçlendirdi. Muhammed bin Suudi kızını dini önder Abdülvehhab'a verdi. Abdülvehhab dini ekolünü Suudilerin idaresi altında siyasi ve askeri cihatla birleştirmiş oldu. Kuşkusuz bu birliktelik din ile sınırlı değildi. İktisadi bir yönü de vardı. Bu ittifakın kurulmasında Suudilerin tarım ve hayvancılıkta yetersiz kalıp yoksullaşmasının etkisi çoktur. Artık askeri fetih başarısı olmayan Osmanlı gerilemişti ve ekonomik çöküşü başlamıştı. Halk yoksulluk içindeyken saray lale devrini yaşadı. Osmanlı'nın Arabistan'daki bürokratları sadece ceplerini düşündü. Cidde gümrüğü hasılatı padişahların gönderdiği paralar, bedevilerin deve taşımacılığından elde edilen gelirler, Cidde limanına ayak basan, her hacıdan alınan 3 lira güvenlik parası gibi gelirler kavga nedeniydi. Yoksul Suudiler bu gelirlere sahip çıkmak istiyordu. Ayrıca Hicaz Osmanlı egemenliğinin dini yönünün sembolik merkeziydi. Vehhabi-Suudi ittifakının amacı hac gibi sembolik değeri yüksek bir yeri işgal ederek İslam dünyasında siyasal güç olmaktı. Abdülvehhab'ın Vehhabi doktrini Arabistan'daki fakir bedevilerin imdadına yetişmişti. Bu yardım karşılıksız değildi elbet. Muhammed bin Suudi damadını aldığı ganimetlerin 1/5'ini verdi, kolları sıvadılar, doğru inancı kabul edince kadar herkesle savaşmayı görev bildiler. Yağma yapmaya, kelle kesmeye ve toplu kıyımlar gerçekleştirmeye başladılar. İslam adına savaşma, cihat fikri bedevilerin yağma ve ganimet toplama alanlarını genişletti. Kuşkusuz asıl düşmanları Osmanlı'ydı. Osmanlı önem vermedi. Osmanlılar Sünni İslam dünyasının önde gelen devletiydi. Bu nedenle Arap Yarımadası'nda hiçbir dini ve siyasal sorunla karşılaşmadılar. Zorunlu olmadıkça Mekke şeriflerinin işine karışmadılar. Devletin askeri gücü bile oldukça sınırlıydı. Cidde'de sadece 6 bölükten oluşan 600 askerlik bir birlik vardı ve bunların asıl görevi haç yolunun güvenliğiydi. Osmanlı yönetimi Vehhabi faaliyetlerini Mekke Şerifi Galip'in İstanbul'a gönderdiği 1730'daki mektubundan öğrendi. Öğrendi ama hiçbir adım atmadı. Abdülvehhab'ın gittiği yerlerde Sünni İslam'ın koruyucusu Osmanlı Sultanı'nın otoritesine meydan okumasını pek umursamadı. Osmanlı yönetimi için bu hareket henüz başı bozuk, aşağılık bir isyancı hareketi bile değildi. Vehhabi-Suudi ittifakının Arap Yarımadası'nın geleneksel kabile hukukunu kullanıp yağma ganimetlerini diğer kabilelerle paylaşıp savaşçı sayısını arttırarak başarı kazanacağını kavrayamadı. Mekke müftüsü Ahmet Zeyni Dahlan bile meseleyi hala dini görüp Vehhabi mezhebine karşı çıkan yazı kaleme aldı. Dipnot: İleri yıllarda Şanizade, Eyüp Sabri Paşa, Filibeli Ahmet Hilmi, Abdurrahman Şeref, Şeyhülislam İbrahim Efendi, Hüseyin Kazım Kadri, Ömer Rıza, Zakir Kadiri, İzmirli İsmail Hakkı ve hatta Said Nursi bile Vehhabilik aleyhinde yazılar kaleme aldı. İlginçtir, Said Nursi'nin yazdıkları daha sonra öğrencileri tarafından çıkarıldı ve bu sansür aralarında tartışma konusu oldu. Nurcuların Kürtçük Anadır'ın dergisi Med Zehra çıkarılan bölümleri Ağustos 1993 sayısında yayımladı. Rusya Savaşı'nı kaybetmeye başladığında Osmanlı'nın aklı başına geldi. Yıl 1773. Vehhabi-Suudi ittifakı Riyad'ı alarak ilk büyük zaferini kazandı. Gerçi Vehhabi-Suudi ayaklanması ile ilgili ilk padişahın el yazısıyla verdiği Hatt-ı Hümayun 1761 yılındaydı. Ancak Bağdat ve Şam'daki Osmanlı valileri isyanı bastıramamışlardı. Kurucu Muhammed bin Suudi 1765'te öldü. Yerine geçen oğlu Abdülaziz bin Muhammed babasının bıraktığı yerden eniştesi Abdülvehhab ile Osmanlı'yla savaşa devam etti. Topraklarını Kuveyt'in doğu kıyısından Umman sınırına kadar genişletti. Şam-Bağdat sınırına dayandı. 13 Mayıs 1802'de Kerbela'yı ele geçirip Hazreti Hüseyin'in türbesini yağmaladılar. 2000 Şii'yi katlettiler. Bir yıl sonra Mekke ve Medine'yi ele geçirdiler. Bu arada Abdülaziz 4 Ekim 1803'te Kerbela'nın intikamını almak isteyen bir Şii tarafından öldürüldü. Kerbela yağmasından sonra İran Şahı Fethi Ali yeter artık Bağdat'a yürüyeceğim deyince Osmanlı nihayet harekete geçmeye mecbur kalmıştı. Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa isyanı bastırmakla görevlendirildi. Tosun Paşa 1812'de Mekke ile Medine'yi ve İbrahim Paşa 1818'de Suudi başkenti Deriye'yi geri aldı. Öldürülen babasının yerine geçen Abdullah bin Suud ve 4 oğlu yakalanarak İstanbul'a gönderildi. Osmanlı Şeyhülislam'ı Mekkizade Mustafa Azim Efendi'nin fetvasıyla başları kesilerek Boğaz'ın sularına atıldı. İstanbul'da 3 gün bayram yapıldı. 19. yüzyıl başında bitirilen Vehhabi-Suudi hareketi 19. yüzyıl sonunda yeniden diriltildi. Bunu yapan İngilizlerdi. Borç içindeki Osmanlı'na ne yaptığını da bilmek gerekir. Suudiler Kuveyt'te sürgündeydi. Abdülaziz el-Suudi Osmanlı'dan toprak satın alarak yurduna geri döndü ve sonra İngilizlerle anlaştı, Osmanlı'ya savaş ilan etti. Sonuçta Suudi Arabistan Krallığı kuruldu, başkenti ilk ele geçirdikleri Riyad oldu. Şunu yazmasam eksik olur: Suudi Vehhabilerin emperyalist İngilizlerle işbirliği yapıp Osmanlı'yı arkadan vurmasını Mustafa Kemal kuşağı hiç unutamadı. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Osmanlı askeri ve sivil bürokrasisi Suudi Vehhabilere hiç sıcak bakmadı. Sadece 3 Ağustos 1929 tarihinde Suudiler ile dostluk ve barış anlaşması imzaladı, o kadar. Üst düzeyde tek bir görüşme yapmadılar. Yıllar sonra 29 Ağustos 1966'da Suudi Kralı Faysal resmi ziyaret için Türkiye'ye geldi. İslam Paktı kurulmasını istedi. Türkiye'den beklediği sıcaklığı bulamadı. Türk Devleti'nin güvensizliği 1980 yılına kadar sürdü. ABD'nin solu ancak dinle durdurabilirsiniz projesini uygulayan 12 Eylül darbecisi Kenan Evren ve Turgut Özal ikilisi Suudilere yakınlaştı. 1984'te Cumhurbaşkanı Evren, 1985'te ise Başbakan Özal Suudi Arabistan'ı ziyaret etti. İki ülke ilişkisinin çimentosu ABD idi. AKP iktidarıyla 1 Ekim 2003'te Türk-Suudi İş Konseyi Kuruluş Anlaşması imzaladı. Kral Abdullah ölünce yas için Türk bayrakları yarıya indirildi. Tarih 8 Ağustos 2006. Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdülaziz'in Türkiye ziyareti devlet krizine sebep oldu. Suudi Arabistan protokolüne göre ziyaret edilen ülkenin Cumhurbaşkanı'nın kralı havaalanında karşılaması gerekirdi. Türkiye protokolüne göre ise Cumhurbaşkanı karşılamayı Çankaya Köşkü'nde yapardı. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer Suudi Kralı'nı havaalanında karşılamayı reddetti. Resmi karşılama törenini köşkte yapacağını bildirdi. AKP hükümeti tutuştu. Kralı Esenboğa Havaalanı'nda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Abdullah Gül karşıladı. Başbakan Erdoğan protokol kurallarının dışına çıkarak krala tüm İstanbul ziyareti boyunca eşlik etti. Oysa Türk protokol uygulamalarına göre ülkeyi ziyaret eden devlet başkanlarına Ankara dışındaki ziyaretlerinde genellikle bir devlet bakanı eşlik ederdi. Başbakan Erdoğan'ın Suudi krala yaptığı mihmandarlık Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilkti. Bir yıl sonra 9 Kasım 2007'de Kral Abdülaziz bin Abdülaziz, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı olmasını tebrik etmek için yine Türkiye'ye geldi. Suudi Kral'ın gerekçesi zayıftı çünkü amacı başkaydı. Bu ziyarette Suudi Kral'ın istediği oldu. Suudi Arabistan protokolü uygulandı. Cumhurbaşkanı Gül Ankara Esenboğa Havaalanı'na gitti ve Kral'ı uçağının merdivenlerinde karşıladı. Gül ve Kral aynı otomobille Çankaya Köşkü'ne geldiler ve Gül bir kez daha Kral'ı karşıladı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde sadece 13 devlet adamına verilmiş olan Devlet Şeref Madalyası'nı Çankaya Köşkü'nde Suudi Kral'a verdiler. Sonraları Suudi Kralı Selman'a da devlet nişanı verildi. Kral Abdullah da bu jesti karşılıksız bırakmadı. Gül'e Kral Abdülaziz 1. derece madalyası takarken Başbakan Erdoğan'ı da unutmadı. Abdülaziz nişanı sundu. Erdoğan daha sonra Kral Faysal Uluslararası ödülünü de aldı. Parantez açayım. ABD-Suudi İttifakı Mısır'da Müslüman kardeşler lideri Mursi'yi darbeyle indirince Erdoğan tepki gösterdi. Bunun üzerine Suudilerin Türkiye'ye karşı duyguları ortaya çıktı. Okaz, İslam öncesinin Hicaz bölgesinde kurulan en büyük açık pazarın adı. Ahmet Abdülgafur Attar Cidde'de 1960 yılında kurduğu gazetenin adını bu pazardan esinlenerek aldı. Bugün Suudi Arabistan'ın yarı resmi günlük gazetesidir. O dönem neler yazmadı ki? Osmanlı Devleti IŞİD'in benzeridir. IŞİD'in ilk devleti 1299-1923. Osmanlı İslam inancını yaymak için değil, ganimetleri çalmak için topraklarımızı işgal etti. Osmanlı askerlerini fareler gibi topraklarımızdan kovduk. Sadece o kaz değil, Suudi ailesinin malı olan El Vatan, Riyad ve El Yev gibi gazetelerde de Osmanlı ve Türkiye ile ilgili adeta birbirinin kopyası yazılar çıktı. BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed'in Mardin'e müdafası kahramanı Fahrettin Paşa'yı hırsız olarak nitelemesini hatırlatayım. Dipnot: Zayed kim? 1972 doğumlu ağabeyi BAE'nin devlet başkanı olan Halife bin Zayed. İki erkek kardeşinden Nasır helikopter, Ahmet ise uçak kazasında can verdi. Gerek Abdullah gerekse de Halife Zayed, Donald Trump'ın Yahudi damadı Jared Kushner ile yakın dost. Öyle ki Halife'nin oğlu Muhammed Zayed geçtiğimiz Mart ayında Suudi Arabistan Kralı Selman'ın oğlu Muhammed bin Selman'ı Washington'da görüştürdü. Zayed 12 yıldır Dışişleri Bakanlığı'nı yürütüyor, yani tecrübeli sayılır. Ne söyleyeceğini, hangi tweet'i paylaşacağını bilecek biri. Karşımızda bir cahil yok. Zeki bir kurnaz var. 8. ayrımın sonu. Sayfa 74.